Ayrım 2. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde. Kapının hikayesi. Mr. Utterson, yüzü hiçbir zaman gülmeyen, ince, uzun boylu, sert bir adamdı. İnsanlarla konuşurken soğuk, sınırlı ve sıkılgan davranırdı. Geri kafalıydı. Sıkıcı bir adam olmasına karşın her nasılsa yine de sevimliydi. Arkadaş toplantılarında, özellikle de şarap damak tadına uygunsa, gözleri saf ve samimi bir ışıkla parıldardı. Onun bu saflığı ve iyi niyeti, insanlarla birebir kurduğu ilişkilerde konuşmalarına yansımıyor olsa da, yaşam biçiminde fazlasıyla kendini belli ederdi. Kendisini hayatın türlü zevklerinden yoksun bırakarak yaşardı. Yalnızca gerektiği kadar yiyip içerdi. Tiyatrodan zevk aldığı halde 20 yıldır kapısından içeri adım atmamıştı. Buna karşın diğer insanların tüm zayıflıklarını olgunlukla karşılar, suçlayıcı, küçümseyici bir yaklaşımdan kaçınır, hatta yardımcı olmak için elinden geleni yapardı. Ben diğerlerinin seçtiği kötü yola yargılamam. Her insan kendi yaptıklarının sonucuna kendi katlanır. Varsın isteyen belasını bulsun derdi. Tartışmasız Mr. Utterson'ın işi şaşılacak kadar kolaydı. Arkadaşlık kurduğu insanlar arasında bir mesafe koyduğu için duygularını oldukça iyi saklayabilirdi. Kendi halinde alçak gönüllü bir adamdı. Ancak çevresini genişletmek, yeni arkadaşlar edinmek için önüne çıkan fırsatları değerlendirmekten de kaçınmazdı. Buna karşın arkadaşlarının çoğunluğunu aile dostları, akrabaları ya da yıllardır tanıdığı insanlar oluşturmaktaydı. Bu uzun soluklu dostluklar, zaman içinde içlerinde büyüttükleri sevgi ve güven duygularıyla beslenmiş birer sarmaşık gibiydi. İşte bu yüzden kuşku duymaksızın diyebiliriz ki Mr. Richard Enfield ile aralarındaki yakın ilişki o ikisinin uzaktan akraba olmalarından kaynaklanıyordu. Arada bir tartıştıkları da olurdu. Ancak birçok insana göre bunlar fındık kabuğunu doldurmayacak türden ufak tartışmalardı. Pazar günleri birlikte yürüyüş yaparlar. Bu yürüyüş boyunca da genellikle pek konuşmaz, sessizce birbirlerine eşlik ederlerdi. Hiç konuşmadan yürümeleri diğerlerine ilginç gelir, hatta bu durumu can sıkıcı bulurlardı. Ancak onlar için bu gezintiler hiç de can sıkıcı değildi. Aksine oldukça keyif vericiydi. Hatta bu pazar yürüyüşlerini aksatmamak uğruna birçok önemli işlerini iptal ettikleri ya da erteledikleri bile olurdu. Yine bu gezintilerin birinde yolları Londra'nın kalabalık bir semtinin yan sokaklarından birine düşmüştü. Büyük bir cadde değildi bu. Genellikle de sakin olurdu. Ancak o sıralar gelişerek bir ticaret merkezi olma yolundaydı. Cadde boyu uzanan dükkan sahipleri hali vakti yerinde insanlardı. Ve bu insanlar daha iyi kazanabilmek umuduyla yoğun bir çaba içindeydiler. İşte bu nedenle bu çıkmaz sokaktaki dükkanlar son derece davetkar, insanı cezbedecek türden vitrinlerle donatılmıştı. Pazar gününün etkisiyle pasajlar boş, sokak sakindi. Ancak yine de büyülü bir havası vardı sokağın. Ana caddeye bağlı diğer sokaklarla karşılaştırıldığında burası ormanda parıldayan bir ateşi andırırdı. Dükkanların kepenkleri yenice boyanmış, pirinçleri pırıl pırıl parlatılmıştı. Etraf tertemiz ve ışıl ışıldı. Buna karşın sokağın sonuna doğru köşede karşınıza dikiliveren bir bina, karanlık yüzü, penceresiz cephesi ve sır dolu görüntüsüyle bu ışıltılı, tertemiz sokağın genel görüntüsüne tümüyle aykırı düşmekteydi. İki katlı binanın çatısı sokağa doğru bir çıkıntı yapmıştı. Alt katta eski püskü bir kapı bulunmaktaydı. Evin dış görünüşü öylesine bakımsızdı ki insan da terk edilmiş olduğu izlenimini bırakıyordu. Kapıda ne bir tokmak ne de bir zil vardı. Üzerinde nemden oluşmuş kabarcıklar ve darbe izleri göze çarpıyordu. Serseriler ve çocuklar kapının girişini mesken edinmişlerdi adeta. Çocuklardan biri merdivenlerin demirlerinde elindeki çakıyı bilemekteydi. Ama aralarından bir kişi de çıkıp bu pisliğe bir son vereyim, bu unutulmuş, bakımsız kalmış binayla biraz ilgileneyim demiyor, çevresinde zaman geçirmeden de geri durmuyordu. Mr. Enfield ve avukat bu sokağın karşı tarafındaydılar. Avlunun önüne geldiklerinde Enfield bastonuyla işaret ederek dostuna "Bu kapı hiç dikkatini çekmiş miydi?" diye sordu. Avukat "Evet" deyince de hemen ekledi. "Bu kapıyı ne zaman görsem ilginç bir olayı anımsarım." "Öyle mi?" dedi Mr. Utterson. "Neymiş bu olay?" "Dur anlatayım" diyerek söze başladı Mr. Enfield. Karanlık bir kış gecesiydi. Saat 3 sularında ben eve gidiyordum. Yolum bu karanlık sokağa düştü. Sokaklar birbiri ardına sıralanmıştı. Herkes derin bir uykuda. Ortalık o kadar sessizdi ki bir polise rastlamak için dua eder hale gelmiştim. Sonra iki gölge dikkatimi çekti. Birisi ufak tefek bir adamdı. Kısa ve hızlı adımlarla doğuya doğru yürümekteydi. Diğeri ise 8-10 yaşlarında bir kız çocuğuydu. Caddeden aşağı koşarak yaklaşmaktaydı. Bu ikisi yolun dönemecinde çarpışıverdiler. Kız yere düştü, adam ise hiç oralı olmadan yerde yatan kızın üstüne basarak yoluna devam etti. Çocuğu olduğu yerde çığlık çığlığa ağlar durumda bırakıp gitti. Böylesi bir olayı dinlemek bir şey değil dostum. Görmen gerekir. İnan bana korkunçtu. Birinin böyle davranabilmesi için insanlıktan çıkmış olması gerek. Bu olay beni çok kötü etkilemişti. Adama seslenerek arkasından koşmaya başladım. Bu beyefendiyi yakasından kavrayıverdim. Hala ağlamakta olan çocuğun olduğu yere kadar sürükledim. Çocuğun etrafını bir kalabalık sarmıştı. Adam ise şaşırtıcı bir biçimde soğukkanlılığını korumaya devam ediyordu. Onu tutup sürüklememe hiç karşı koymamıştı. Ancak bana dönerek bir kez baktı, insanın kanını donduracak kadar soğuk bir bakıştı bu. Çocuğun başını toplanan kalabalık arasında kızın kendi ailesi de bulunmaktaydı. Kısa süre sonra bir de doktor gelmişti. Doktorun dediğine göre kızın durumu kötü değildi neyse ki. Olay böylece kapanmıştı diye düşüneceksin ama öyle olmadı. Ben daha ilk görüşte adamdan nefret etmiştim. Doğal olarak çocuğun ailesi de aynı duyguları paylaşıyordu. Ancak ilginç olan doktorun tavrıydı. Doktor görünüş olarak bildiğimiz doktorlardan farksızdı. Belirgin bir Edinburgh aksanı ile konuşmaktaydı. Benim yakalamış olduğum adama öyle bir bakışı vardı ki görmeliydin. Ona baktıkça yüzünün rengi sararıyordu. Sanki adamı eline geçirirse bir kaşık suda boğacaktı. Hepimiz ona karşı aynı duygular içindeydik. Ona verilecek en iyi cezanın ne olduğu konusunda da hemfikir olduk. Adama istersek onu tüm Londra'ya rezil edebileceğimizi, öyle ki bir daha sokağa bile çıkamayacak duruma getirtebileceğimizi söyledik. Bütün çevresini, dostlarını ve eğer varsa saygınlığını bir anda yitirebileceğini belirttik. Bu arada öfkeli kalabalığı da ondan uzak tutmak için çaba harcıyorduk. Çünkü insanların gözlerinde nefret vardı. İnsanı delirtecek kadar soğukkanlı durmaya devam eden suçlunun çevresini bir çember gibi sarmışlardı. Ben böylesine nefret duygularıyla yüklü bir başka topluluk daha görmemiştim hayatımda. Adam da korkmuş olmalıydı herhalde. Zaten aksini düşünmek olanaksızdı. Ancak korkusunu kesinlikle ele vermiyordu hal ve tavırları. Duygularını bu denli iyi gizleyebilmesi karşısında gerçekten şaşırmıştım. Bu olayı kullanarak bir çıkar sağlamayı düşünüyorsanız elimden bir şey gelmez tabii. Kim olsa böyle bir rezaletten yakasını sıyırmak ister. Söyleyin bakalım ne kadar istiyorsunuz dedi. Böylece onu çocuğun ailesine 100 pound vermesi üzere ikna ettik. Önce itiraz edecek oldu. Ancak sonra düştüğü durumdan başka türlü kurtulamayacağını anlamış olacak ki kabul etti. Anlaşma sağlandıktan sonra geriye parayı ondan hangi yola alacağımız kalmıştı. Sonra bizi nereye götürdü dersiniz? İşte şu karşınızda duran eski binaya. Cebinden bir anahtar çıkardı, kapıyı açtı ve içeri girdi. Az sonra elinde 10 poundluk değerinde bir altın ve hamiline kesilmiş 90 poundluk Couch Bankası'na ait bir çekle geri döndü. Hikayenin en can alıcı noktası çekteki imzaydı belki de. Ancak ne yazık ki üzerindeki ismi tümüyle unutmuş bulunuyorum. Oysa çok tanınmış, sık sık gazetelerde yer alan birine aitti bu isim. Sabaha karşı bu virane binaya girerek elinde 100 pound değerinde altın ve çekle çıkıp gelmesinin hiç de güven verici olmadığını söyledim kendisine. Ancak o hiç aldırış etmeden sırıtıyordu. Sonra "Endişelenmeyin, bankalar açılana dek yanınızdan ayrılmayacağım. Hatta çekip kendi elimle bozduracağım." dedi. Bunun üzerine doktor, kızın babası, bu adam ve ben hep birlikte yola koyulduk. Geceyi de benim evimde geçirdik. Sabah olunca kahvaltımızı yaptık ve bankanın yolunu tuttuk. Çeki memura uzattım. Ancak sahte olduğundan şüphelendiğimi söylemeyi de unutmadım. Ne sahtesi efendim? Çek gerçekti. Gerçek ha, vay canına, dedi Mr. Utterson şaşkınlıkla. Sen de şaşırdın değil mi, dedi Mr. Enfield. Evet, bu kötü bir hikaye. Adam gerçekten de acımasız biriydi. Çekin üstündeki isim ise son derece saygın ve tanınmış birisine aitti. Bu ikisinin birbiriyle ne gibi bir ilintisi olabilirdi ki? Belki de bu para tehdit yoluyla elde edilmişti. Enfield hikayesinin etkisiyle bir an dalmıştı. Mr. Utterson'un aniden çek sahibinin o binada oturup oturmadığını bilmiyorsun o halde diye sormasıyla uyanıverdi. Tam da ona göre bir yer, öyle değil mi, diye cevapladı Mr. Enfield. Çekin üzerinde yazan adrese bakmıştım. Meydanların birinde oturuyormuş ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bu ilginç binayla ilgili hiçbir şey sormadın değil mi, dedi Mr. Utterson. Hayır dostum, sormaya çekindim, diye cevap verdi. Çok soru sormak iyi değildir. Alacağın cevaplar sonradan başının ağrımasına neden olabilir. Bir iş ne kadar karışık görünüyorsa o kadar az soru sormak gerektiğine inanırım ben. Yerinde bir inanış, dedi avukat. Ama evi araştırmaktan da geri durmadım, diye devam etti Mr. Enfield. Eve benzer bir yanı da yok ya, neyse. Bir tek kapısı var. O adamdan başka eve girip çıkana da rastlamadım şimdiye kadar. O da 40 yılda bir uğruyor. Evin ufak avluya bakan cephesinde 3 camı var. Camlar her zaman sıkı sıkı kapalı, ancak tertemiz. Bacası da devamlı tütmekte. Bu da orada birinin yaşadığını gösterir. Ama bundan da o kadar emin olamıyor insan. O meydandaki binalar birbirine öylesine yakın ki hangi bacanın hangi eve ait olduğu kolay kolay kestirilemiyor. İki arkadaş bir süre sessizce yürüdüler. Sonra Utterson, Enfield soru sormak konusunda dediklerin çok doğru. Yerinde bir inanış, dedi. Evet, bence de öyle. Ama sormadan edemeyeceğim. Şu çocuğu çiğneyip geçen adamın adı neydi? Güzel, dedi Mr. Enfield. Bana adının Hyde olduğunu söylemişti. Hmm, dedi Mr. Utterson. Dış görünüşü nasıldı? Biraz anlatsana. O kolay tarif edilebilecek biri değil. İlginç bir görünüşü var. Kısa boylu, güçlü kuvvetli biri. Ama onda bir şey var ki, nasıl desem, ilk bakışta nefret uyandıran bir şey. Yoğun bir nefret duygusu. İlginç bir şey bu. Daha önce hiç kimseye karşı böylesine yoğun bir nefret duygusu uyanmamıştı içimde. Hayır, dostum, buna bir anlam veremiyorum. Açıklayamayacağım. Onun görüntüsü çok net aklımda. Ancak tanımlayamıyorum. Mr. Utterson bir süre hiç konuşmadan yürüdü. Bir şeyler düşündüğü belliydi. Sonra, binaya girerken onun bir anahtar kullandığından emin misin, diye sordu. Enfield şaşırmıştı. Ne demek istiyorsun? Anlayamadım. Utterson, biliyorum. Tuhaf bir soru. Ama görüyorsun ya, çekin üstündeki ismi sormuyorum sana. Sormuyorum çünkü biliyorum. Biliyorsan ne diye bana da söylemiyorsun, diye çakıştı arkadaşı. Sonra da her neyse, bir anahtarı vardı ve halen de var. Anahtarı kullandığını daha bir hafta önce gördüm, diye devam etti. Mr. Utterson derince bir iç çekti ama hiçbir söz söylemedi. Az sonra genç arkadaşı sözüne devam etti. Sanırım gereğinden fazla gevezelik ettim. Haydi, seninle bir anlaşma yapalım ve bu konudan bir daha söz etmeyelim. Avukat, anlaştık Richard, ver elini, söz veriyorum, dedi. Mr. Hyde'ın peşinde. O akşam Mr. Utterson yalnız yaşadığı evine döndü. Oldukça düşünceliydi. Pek iştahı olmamasına karşın akşam yemeğini yemek üzere sofraya oturdu. Pazar akşamları kilisenin çanı 12'yi vurana dek çalışma masasının başında okumayı alışkanlık edinmişti. Bu akşam içinde düşündüğü buydu. Akşam yemeği biter bitmez şamdanını aldı ve çalışma masasının başına geçti. Ancak elindeki kitabı okumak yerine kasasına yöneldi, içinden bir zarf çıkardı. Zarfın üzerinde iri harflerle Dr. Jekyll'in vasiyetnamesi yazılıydı. Yüzünde ciddi bir anlam belirmişti. Kaşlarını çatıp zarfı incelemeye koyuldu. Vasiyetname sahibinin kendi el yazısıyla yazılmıştı. Bu belgeyi saklamak işi de ona düşmüştü. Ancak vasiyette öyle bir not vardı ki bu avukatı oldukça endişelendiriyordu. Buna göre Henry Jackley öldüğü takdirde bütün mal varlığı yakın dostu Edward Hyde'a kalacaktı. Henry Jackley'nin 3 aydan daha fazla bir süre ortadan kaybolması durumunda ise adı geçen Edward Hyde daha fazla beklemeden Henry Jackley'nin tüm mal varlığına sahip olmaya hak kazanmış olacak, ancak doktorun hizmetindeki ev halkına ait çek ya da senedin ödenmesinden de sorumlu tutulmayacaktı. Saygın bir avukat olan Utterson, bu vasiyetnamenin içerik olarak bir çapraşıklık barındırdığını düşünüyor, belgeyi elinde bulundurmaktan da huzursuzluk duyuyordu. Ancak onu asıl hırslandıran, Hyde hakkında çok az şey biliyor olmasıydı. Şimdi ise garip bir rastlantı sonucu hakkında ilginç şeyler öğrenmiş bulunuyordu. Bu akşam öğrendikleri olmadan da durum zaten yeterince can sıkıcıydı. Ancak şimdi bu isme birçok kötü sıfat da eklenmiş bulunuyordu ki bu durum hiç de hoşuna gitmemişti. En çok korktuğu şey başına gelmişti işte. Hyde'ın üzerindeki esrar perdesi aralanmış, altından da uğursuz bir adam çıkmıştı. Kağıdı masaya bıraktı, kendi kendine önceleri bunun bir delilik olduğunu düşünüyordum. Sanırım çok daha kötüsü, bu bir rezillik dedi. Sonra mumu söndürdü, sırtına bir palto geçirdi ve Cavendish meydanına doğru yola koyuldu. Bu meydan doktorlar meydanı olarak anılırdı. Yakın dostu Doktor Lanyon'un evi de, muayenehanesi de bu meydandaydı. Bunu bilse bilse Lanyon bilebilir diye geçirmişti aklından. Doktor Lanyon'un ağırbaşlı uşağı kendisini tanımıştı. Hiç beklemeden yemek salonuna aldı onu. Doktor yalnız başına oturmuş, şarabını yudumlamaktaydı. Lanyon iyi yürekli, neşeli, sağlıklı, kırmızı yüzlü, temiz pak bir beyefendiydi. Ancak saçları erkenden ağarmıştı. Utterson'ı görür görmez ayağa fırladı. Kollarını açtı, sevinçle kucakladı onu. Adamın gösterdiği samimiyet biraz abartılı görünmekle beraber içtendi. Çünkü iki adamın dostluğu uzun yıllara dayanmaktaydı. Okula birlikte başlamışlar, ardından kolejde birlikte okumuşlardı. Birbirlerini hem çok sever hem de sayarlardı. Bir süre havadan sudan konuştular, ardından avukat kafasını kurcalayan konuyu açtı. Lanyon, Henry Jackley ikimizin de eski dostudur değil mi dedi. Ah keşke bu iki dost daha genç olsaydı diye takıldı Lanyon. Ne çıkar, zaten bu aralar onu pek az görüyorum dedi. Gerçekten mi? Sizin sık sık görüştüğünüzü düşünüyordum oysa dedi Utterson. Bir aralar öyleydi. Ancak şu son 10 yıldır onun biraz garip davrandığını düşünüyorum. Gittikçe daha kötü oluyor sanki. Ne de olsa eski dostumuz. Onu hayatımdan silip atamam ya. Arayıp soruyorum yine de. Ancak çok seyrek görüşüyoruz dedi Lanyon. Yüzü öfkeden mosmor kesilmiş olarak ekledi. Çalışmaları tümüyle bilime aykırı. İzlediği yol ve yöntemleri kesinlikle karşıyım. Öyle ki kardeşim olsa farklı düşünmez, görüşmeyi keserdim. Doktorun bu ani tepkisi karşısında şaşıran Utterson, Lanyon'un bilimsel bir fikir uyuşmazlığından söz ettiğini anlayarak rahatlamıştı. Kendi kendine, neyse sadece mesleki bir görüş ayrılığıymış diyerek rahat bir nefes aldı. Sonra, Lanyon, ben de daha önemli bir şeyden söz ettiğini düşünmüştüm dedi. Arkadaşının biraz yatışmasını bekledi ve konuya girdi. Sen hiç Jackley'nin Hyde adında birisine vasilik yaptığını duymuş muydun? Lanyon, Hyde mı? Hayır. Bunca zamandan beri onu tanırım. Bu isimde birinden söz ettiğini hiç duymamıştım dedi. Avukatın soruşturması böylece sonuçsuz kalmıştı. Eve döndü, karanlıkta kocaman yatağına uzandı, bir türlü gözüne uyku girmiyordu. Bütün gece bir sağa bir sola dönüp durdu. Kafası karmakarışık düşünceler, cevapsız sorularla doluydu.